Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 9.
Eve döndüğünde üzgün yorgundu. Annesiyle Sizov arkadan geliyorlardı. Webin yolda onunla yan yana yürürken iyi konuşuyorsun dedi. Ancak kalbe dokunamıyorsun. Kıvılcını ta kalbin içine atabilmeli. İnsanları akıl ve mantıkla elde edemezsin. Bu öyle bir pabuçtur ki halkın ayağına hem dar gelir hem de gereğince çok ince gelir. O ayak bir ayakkabıya girmez. Girse bile geçmeden delinir. Anladın mı? Arkadan Sizov anaya, biz yaşlılar mezara gitmeliyiz dedi. Şimdi yeni bir kuşak uyanıyor. Biz nasıl yaşadık? Dizlerimizin üstünde sürünerek hep toprağa eğilerek, değil mi? Şimdi bilmem ne oldu. Akıllar mı başlara geldi? Yoksa bizlerden daha mı çok aldanmaya başladılar? Herhalde şimdiki adamlar bize benzemiyorlar. Bak bir delikanlı direktöre sanki bir arkadaş gibi söz söylüyor. Ah benim de oğlum sağ olsaydı. Allah'a ısmarladık Pavel. Allah'a ısmarladık. Sen yürekli bir delikanlısın. Hakkı savunuyorsun. İnşallah yolunu bulur da işin içinden çıkarsın. İnşallah. Rubin homurdandı. Öyleyse gideriniz. Delik deşik doldurmaya yarar harç türünden şeylersiniz. Pavel dikkat ettin mi? Orada bulunanların içinde iki kişi senin delege olman için herkesten ziyade bağırıp çağırıyorlardı. Bunları gördün mü? Bunlar senin için devrimci, bozguncu diyenlerdi. Evet, bunlar öyle diyorlardı. Onların düşüncesi seni delege olarak gönderip fabrikadan kovdurmaktır. Kendi bakımlarından hakları var. Kurtlar birbirlerini parçaladıkları zaman haklıdırlar. Rubin üzgün duruyor, sesi garip bir biçimde titriyordu. İnsanlar açık sözlere inanmazlar. Onlara söylenecek sözleri kana bulamalı. Pavel tüm gün kendini mutsuz buldu. İçinde ne olduğunu bilmediği bir şey yitirmiş gibi bir duygu vardı. Gece annesi uyumuş, kendisi de yatağına uzanmış kitap okurken jandarmalar geldiler. Yine avluyu, ambarı kuduzca araştırmaya başladılar. Sarı yüzlü subay ilk seferki gibi bu sefer de öfkelendi. Alaycı ve aşağılayıcı davranışlarıyla Pavel'in annesini aşağılayıp duruyordu. Pelage bir köşeye oturmuş, hiç ses çıkarmaksızın oğlunun yüzüne bakıyordu. Pavel heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Subay güldükçe onun parmakları garip bir biçimde oynuyordu. Anası anlamıştı ki oğlu jandarmaya karşılık vermemekten üzülüyor, subayın alaylarına katlanmak kendisine ağır geliyordu. Yine de ilk kez olduğu gibi korkmamıştı. Ancak kül rengi kaputlarıyla, şakırdayan mahmuzlarıyla ziyarete gelen bu konuklara karşı kalbinde öncekinden daha çok kin, tiksinti vardı. İşte bu korkuyu bastırdı. Pavel annesinin kulağına fısıldadı. Beni götürüyorlar. Pelage başını eğerek yavaş sesle karşılık verdi. Anladım. Anlıyordu. Oğlunu işçilere karşı söylediği sözlerden dolayı hapse atıyorlardı. Ne var ki işçiler onun söylediklerini değerlendirmişti. Şimdi hepsi onu savunacaklardı. Şu halde uzun süre mahpus kalmayacaktı. Ağlamak, oğlunu kucaklamak istiyorsa da yanı başındaki subay ona kötü kötü bakıyor, dudakları titriyor ve bıyakları oynuyordu. Pelage öyle sandı ki bu adam orada gözyaşları dökülmesini, kendi kendisine yakarıp yalvarmasını bekliyordu. Buna karşı bütün gücünü topladı. Elden geldiğince az sözle çocuğunun elini sıktı ve soluğunu tutmaya çalışarak alçak bir sesle güle güle Pavel dedi. Gereken şeyleri aldın mı? Aldım, aldım, sen merak etme. Tanrı yardımcın olsun. Pavel'i götürdükleri zaman ana orada bir iskemlenin üstüne düştü ve göz kapaklarını indirerek yavaş yavaş sessizce ağlamaya başladı. O da bir zamanlar kocasının yaptığı gibi arkasını duvara dayayarak yetersizlik ve acı içinde yaralı gönlünün bütün acılarını gözyaşlarına verdi. Uzun uzun ağladı. İnce bıyıklarıyla sık sık açılıp kapanan gözleriyle, hoşnut haliyle o sarı yüzlü subay silinmez bir leke gibi hayalinden gitmiyor, gerçeği araştırmaya çalışmaktan başka suçları olmayan çocukları, annelerinin yanından ayıran bu adamlara karşı duyduğu kızgınlık göğsünde kara bir yumruk gibi dolanıyordu. Hava soğuktu. Yağmur damlaları pencerenin camlarına vuruyor, duvarlarda bir gürültü işitiliyordu. Sanki karanlıklar içinde gözsüz, kıpkırmızı yüzler, hayaletler uzun kollarıyla bir şeyler araştırarak dolaşıyordu. Mahmuzların şakırtısı uzaklaşmıştı. Kadın kendi kendine düşündü. Keşke beni de götürselerdi. İşçileri iş başına gelmelerini emreden düdük öttü. Bu sabah düdüğün sesi boğuk, alçak, ikircikliydi. Kapı açıldı, Levin girdi. Aynanın yanına yaklaştı. Sakalındaki yağmur damlalarını silkerek sordu. Götürdüler mi? Kadın içini çekerek, evet, melun herifler, götürdüler dedi. Levin gülümseyerek, bu ne iş dedi. Bugün benim evimi de araştırdılar. Her yanı karmakarışık ettiler. Beni aşağıladılar. Yalnız tutuklamadılar. Demek Pavel'i götürdüler ha? Direktörün bir işaretiyle jandarmalar bir adamı alıp götürüyorlar. Panayır hırsızları gibi birbirleriyle uyuşmuşlar. Biri halkın damarlarına asılmış sağıp duruyor. Siz Pavel'i savunmalıydınız. Çünkü o sizin yüzünüzden gitti. Kim savunmalı? Siz hepiniz. Bu olabilir mi sanıyorsunuz? Sakın aldanmayın. Gücü toplamak için binlerce sene gerekti. Yüreğimize binlerce çivi soktular. Şimdi bir atılımla hepimizin birleşmesi olacak iş mi? Önce herkes üstünden bu demir parçalarını atmalı. Kalbimizi bir yığın halinde birleşmekten bu demirler önlüyor. Ufak bir kahkaha atarak ağır adımlarla çıktı gitti. Bu umutsuz korkunç sözler Pelagin'in üzüntüsünü bir kat daha artırmıştı. Onu öldürebilirler, işkence edebilirlerdi. O zaman çocuğunu dayaktan yurdu parçalanmış, kanlara bulanmış görür gibi oldu. Kalbine saldıran korkudan sanki boğuluyor gibiydi. Gözleri sızlıyordu. Ocağı yakmadı, kendine yemek hazırlamadı, çay içmedi. Akşama doğru bir parça ekmek yedi. Yatağa uzandığında kendini öyle ezilmiş, yalnız bulmuştu ki şimdiye dek yaşayışı boyunca böyle bir hal duymamıştı. Son yıllar her zaman belirsiz, mutluluk verici bir şeyin gelmesini bekleyerek yaşamaya alışmıştı. Çevresinde gürültücü patırtıcı delikanlılar, bu kaygılı yine de iyi yaşayışın biricik egemeni olan oğlunun ciddi yüzü gözleri önünde kaynaşıyorlardı. Ağır geçen bugünü uykusuz üzüntülü bir gece izledi. Ertesi gün kadına daha uzun geldi. Birini bekliyordu, kimse gelmemişti. Akşam oldu, gece çöktü. Bir aralık hafifçe cama vuruldu. Ana bu işaretlere alışmıştı, korkmuyordu. Sanki ufak bir değme ile gıcıklamışlar gibi titriyordu. Belirsiz bir umut onu birden ayağa kaldırdı. Omuzlarına bir örtü alarak kapıyı açtı. Samoilov girdi. Yüzünü paltosunun kalkık yakası içine saklamış, başka birisi onu izledi. Bu adam kasketini kaşlarına dek indirmişti. Samoilov selam vermeksizin sordu. Sizi uykudan mı uyandırdık? Her zaman olduğunun tersine yüzünde kaygı izleri vardı. Ana hayır uyumuyordum dedi. Kadın sorucu bir bakışla bu yeni konuğun yüzüne baktı. Samoilov'un arkadaşı derin boğuk bir soluk alarak kasketini çıkardı. Kocaman parmaklı geniş elini anaya uzatarak iyi akşamlar nine dedi. Beni tanıyamadınız mı? Bu sözleri eski bir bildik gibi söylemişti. Pelage sevinçle bağırdı. Vay siz misiniz Yegor? Karşısındaki kocaman kafasını eğerek evet benim dedi. Saçları bir kilise şarkıcısındaki gibi uzundu. Tatlı bir gülümseyiş yuvarlak yüzünü parlatıyor, kül rengi, ufak yuvarlak vücudu, kalın boynu, kısa kolları ile tıpkı bir semavere benziyordu. Yüzü parlıyor, soluyor, göğsünün içinde bilinmez bir şey aralıksız kaynayarak horulduyordu. ''Siz odanıza gidin, ben şimdi giyinir gelirim.'' Samoilov kadına bakarak meşgul olduğunu gösteren bir davranışla ''Size söyleyeceğimiz var.'' dedi. Yegor yanındaki odaya geçerken, sevgili nine, bu sabah arkadaşlarımızdan biri hapishaneden çıktı. Küçük Rusyalı Pavel'i görmüş, size selam göndermişler. Bir de oğlunuz sizden rica ediyor, kendisi için merak etmeyiniz. Bu tuttuğum yolda hapishane bir dinlenme yeridir diyormuş. Bizim rahatımızı düşünen yöneticilerimiz de böyle yaptılar. Şimdi amaca gelelim. Dün kaç kişi tutukladılar biliyor musunuz? Hayır, yalnız Pavel değil mi? Yegor telaşsızca sözünü kesti. Pavel hapse atılanların 49.sudur. Daha 10 kişinin tutuklanması da elde bir. Bu da onların içinde. Samoilov'un karanlık bir biçimde, evet ben de dedi. Pelage geniş rahat bir soluk aldı. Üstünü giydikten sonra odaya geldi. Konukların yüzüne gülümseyerek bakıyordu. Böyle çok olduklarına göre uzun süre mahpus kalmazlar. Yegor yanıt verdi. Hakkınız var. Eğer biz hasımlarımızın yaptığı oyunu bozabilirsek, onlar eskiden daha çok şey öğrenmiş olacaklar. Şimdi bakın iş nerede. Eğer bu bildirileri yayınlamaktan vazgeçersek, jandarmalar bunu Pavel'in arkadaşlarının yaptığında karar kılacaklar. Kadın korkarak bağırdı. Nasıl, niçin? Yegor durulunca yanıt verdi. Yineciğim, bunda anlamayacak ne var? Pek sade bir şey. Kimi zaman jandarmalar da doğru yargılamalar kurarlar. Siz bir kere düşünün. Pavel serbestken ortalıkta bir takım kağıtlar, broşürler dolaşıyordu. Hapse girince etrafta ne broşürler kaldı ne bildiri. Demek ki bunları o yayınlıyor. İşte jandarmalar böyle düşünecek ve artık herkesi gözleriyle yiyecekler. Zaten bunlar insanlara işkence etmeye bayılırlar. Kadın üzgün, evet dedi, anlıyorum, ah ne yapmalı. Mutfaktan Samoylov'un sesi işitildi. Bütün arkadaşlarımız tutuklandı. Hay Allah belamı versin. Şimdi yine eskisi gibi çalışmayı sürdürmeli. Hem şimdi yalnız işimiz için değil, arkadaşları kurtarmak için de çalışmalı. Yegor ufak bir kahkaha ile ekledi. Çalışacak kimse de kalmadı ki. Evde pek iyi broşürlerimiz var. Bunların hepsini ben yazdım. Yalnız bunları fabrikaya nasıl sokmalı bilmem. Samoylov söze karıştı. Şimdi fabrikaya girerken herkesin üstünü arıyorlar. Ana kendisinden bir iş beklendiğini anladı, öfkeyle sordu. O halde ne yapmalı? Söyleyin bakalım, ne yapmalı? Samoylov kapının eşiğinde durarak sordu. Pelage, siz Korsanova'yı, şu fabrikada satıcılık eden kadını tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Niçin sordunuz? Bir kere ona söyleseniz, belki bu broşürleri dağıtmayı üzerine alır. Ana hayır demek isteyen bir davranışla elini sallayarak, o olmaz, hayır hayır olmaz, boş boğaz bir kadındır. Hem sonra işin benden, bizim evden çıktığını anlar. Hayır hayır, bu olmaz. Birden aklına gelen bir düşünceyle sevinerek bağırdı. Siz verin o kağıtları bana, ben bir yolunu bulurum. Gidip Maria'yı görürüm, beni yanına yardım için almasını söylerim. Fabrikaya işçilerin yemeklerini taşırım. İşte o zaman çaresine bakarız. Elleriyle göğsünü sıkıştırarak onlara güven verdi. Kimseye belli etmeksizin işini yoluna koyacaktı. Sonra zafer çığlığı ile sözüne son verdi. Anlasınlar ki Pavel hapishanedeyken de onun anası onlara çarpmaktan geri kalmıyor. Bak görsünler. Üçüne de yüreklilik gelmişti. Yegor hızlı hızlı ellerini ovuşturarak gülümsüyordu. Bravo nine, bravo. Ah bilseniz bu ne iyi bir şeydir. İnsanı şaşırtacak kadar iyi derim. İşte o kadar dedi. Samoylov benzeri bir davranışla gülerek ekledi. Eğer başarırsanız ben hapishanede ölsem bile kendimi rahat döşeğimdeymişim gibi mutlu sayarım. Yegor boğuk bir sesle bağırdı. Siz bulunmaz bir hazinesiniz nine, bir hazine. Pelage gülümsedi. Amaç açıktı. Eğer o broşürleri fabrikaya sokabilirse bunları dağıtanın Pavel olmadığı anlaşılacaktı. Kendinde bu görevi yerine getirecek gücü ve yeteneği bulmaktan doğan bir sevinçle titriyordu. Yegor dedi ki, Pavel'i görmeye giderseniz ona söyleyin, dünyada çok iyi bir anaya sahip olduğunu bilsin. Samoylov gülümseyerek yanıt verdi. Onu ziyaret gününden önce göreceğimi sanırım. Bir de ona söyleyin, ben ne yapmak gerekirse yapacağım, bunu iyi bilsin. Yegor Samoylov'u göstererek sordu. Ya tutuklarlarsa? O zaman yapacak bir şey yok, katlanmalı. İkisi de gülüşmeye başladılar. Kadın yanlışını anlamıştı. Bununla birlikte o da onlarla beraber neşelendi. Ne var ki halinde sıkıldığını gösteren bir şey vardı. Gözlerini yere indirerek, insan kendi ailesine bakarken arkasında kalanları, başkalarını iyi göremez. Yegor bağırdı. Elbette, elbette. Pavel için siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Hapishaneden çıkınca onu eskisinden daha iyi bulacaksınız. İnsan orada rahat ediyor. Birçok şey okuyor, öğreniyor. Oysa serbest iken bunları yapacak zamanımız yoktur. Ben 3 kez hapse düştüm. O kadar hoşuma gitmemişti. Ama her defasında kafaca, gönülce çok yararlandım. Ana dostça bir bakışla yüzüne bakarak, soluk alırken güçlük çekiyorsun dedi. Nedenleri var. İşte böyle nine, anlaşıldı ya. Yarın biz size o şeyleri getiririz ve yüzyıllardan beri üstümüze çökmüş karanlıkları yok eden o makine yeniden işlemeye başlar. Yaşasın özgür sözler, yaşasın ana kalpleri. Şimdi Allah'a ısmarladık. Samoylov Pelage'nin elini hızla sıkarak Allah'a ısmarladık dedi. Ben böyle şeyleri anneme söyleyemem. Pelage Samoylov'un gönlünü almış olmak için korkmayın, en sonra herkes anlayacak dedi. Onlar gidince ana kapıyı kapadı. Odanın ortasına çökerek dışarıda yağan yağmurun gürültüsü arasında dua etmeye başladı. Ağzından bir sözcük çıkmaksızın dua ediyordu. Pavel'in bütün arkadaşları için dua etti. Şimdi bu yüzler duvarda asılı duran azizlerin resimleriyle kendi arasında birer birer geçiyordu. Bunlar öyle yalın, birbirine öyle garip bir yaklaşışla yaklaşmışlardı ki, yine de şu koskocaman yaşamda öylesine yalnızdılar. Ertesi sabah erken kalktı. Maria Korosnova'nın evine gitti. Satıcı kadın her zamanki yağlı elbisesiyleydi. Pelagia acı bir biçimde karşıladı. Elini omzuna vurarak sordu. Canın sıkılıyor değil mi? Sabret. Aldılar götürdüler. Hiç kötülük yok değil mi? Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar. Pavel belki de söylenmesi gerekli olmayan şeyleri söylemişti. Amacı arkadaşlarını savunmaktı. Korkma, bunu herkes biliyor. Herkes onun cesur bir genç olduğunu anladı. Açlıktan söylemiyorlar ama yine de biliyorlardır. Ben de sana gelmek istiyordum. Zaman bulamadım. Aralıksız yemek pişiriyorlar, ben de satıyorum. Bununla birlikte yine inanıyorum yoksulluk içinde öleceğim.
Ayrım sonu.